Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri. Bu sohbetimizde yine Çanakkale konusuyla ilgili sizleri ilgilendirmeye, şevklendirmeye gayret edeceğimizi belirterek sözlerimize başlayalım. Hatırlarsanız geçen sohbetimizde en son olarak Sultan Reşad'ın Çanakkale hakkında yazdığı Gazeli Hümayun'u okumuştuk. Bu gazelin 20 kadar naziresi olduğunu, bunların içinde birinin de Arapça olduğunu belirterek şimdi bir başka konuya geçmek istiyorum. Bu konu Mehmet Akif'in bu Çanakkale zaferini, daha doğrusu Çanakkale Savaşı'nı nasıl takip ettiğini ve bilahare yazdığı Çanakkale şehitlerine şiirinden önce neler yazdığını, neler düşündüğünü aktarmakla başlayacaktır. Bunu yaparken Çanakkale'nin bu savaşın bizim için, Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu da Akif o güzel mısralarında, kendisini ziyarete gelen kişinin o güzel mısralar bu mübarek ağızdan, bu mübarek gönülden, bu mübarek kalemden mi dökülüyor? Akif Bey, elinizi öpebilir miyim dedi. O hakikaten iman eri, İslam şairi, milli şairimiz, İstiklal Marşı şairimiz Akif'in dilinden de duymakta, dinlemekte fayda var. Mehmet Akif, Çanakkale zaferi sırasında Berlin'deydi. Berlin'de Almanlara esir düşmüş Müslümanlar, daha doğrusu Kafkas bölgesi Türklerinin Rusya safında çatışmaya, harbe girip de Almanlara esir düşmüş Kafkas Türklerinden, yani Orta Asya Türklerinden demek daha doğru, meydana gelen esir kampında onlardan Ruslara karşı savaşacak bir birlik çıkarma faaliyetine destek vermek üzere Almanya'ya gitmişti ve oralarda, bu kamplarda vaaz ediyor, konuşuyor idi. Yani İstanbul'da değil idi. Fakat sefarette bulunan binbaşı, kendisinin arkadaşı idi, onun yanına her gün uğruyor ve Çanakkale Savaşı'nın nasıl cereyan ettiğine dair, dikkat edin, haritalar üzerinde bilgi alıyordu. İşte bu aldığı bilgilerle ve Çanakkale'nin deniz zaferi ne kazanıldığını öğrendiğinde yazdığı şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şiire "Ey mücahidini kiram" diye başlıyor ve Mehmetçe sesleniyor. Doğrudan doğruya Mehmetçik'le konuşuyor. Düşmanların bu topraklara ayak basmasını önlemek için her türlü fedakarlığı yapmaya davet ediyor askerlerimizi. Savaşın bu devredeki atmosferini ve başarının sadece Osmanlı için değil, bütün alemi İslam için ne kadar önemli olduğunu ortaya şu mısralarla koyuyordu. Ey mücahidini kiram, hüda rızası için ey mücahidini kiram, sebatı kesmeyiniz, çünkü sade sizde ümit. Evet, eğer bu fedakarlık yapılmaz, yapılamazsa dünyayı yaşanmaya, insanları uğrunda yaşamaya layık kılan tevhid nurunun kaynağı olan vatan elden gidecek ve o nur da sönecektir. Ve hakkın yabancılara yasak olan harimi de yıkılıp gidecektir. Şiirinde şunları söylüyor. Dönerseniz ebediyen söner gider tevhid, harimi hak yıkılır savletiyle evhamın. Eğer siz vehme düşer, korkar bu hücumdan, yüz bu hücumun şiddeti karşısında yüz çevirirseniz, harimi hak yıkılır. O elde tuttuğunuz yer, yani Çanakkale, hayat-ı İslam'ın yegane ukdesidir. Yahut ayak basarsa eğer, olur mealimi dinin bir anda zir-ü zeber. Ümidi sizde kalan 350 milyon can, ki hasta göğsünü yıkmakta şimdiden heyecan, kopup damarları şirazesiz kitaba döner, kalır sahaifi yerlerde rast gelen çiğner. Bakın, eğer Çanakkale müdafaa edilemezse olacak olan İslam'ın yegane ukdesi, düğümü, efendim merkezi, oraya düşmanın ayakları eğer basarsa dinin mealimi bir anda zir-ü zeber olur. Hak ile yeksan olur, yerle bir olur. Dinin mealimi ne demek? Dinin maddi ve manevi değerlerinin hepsi demektir. Onun için 350 milyon can, yani alem-i İslam o zaman bu nüfusa sahip. Herkesin ümidi sizdedir. Eğer siz yüz çevirirseniz, damarları kopmuş, yani ipleri kopmuş, şirazesiz kitaba döner. Hangi kitap bu? Bu İslam'ın kitabı Kur'an'dır. Sahaifi, sahifeleri yerlerde gezer ve rast gelen çiğner. Akif Bey devam ediyor olacakları anlatmaya. Minareler sökülür sinesinden afakın. Fezaya söylemez artık lisanı hallakın. 13-13,5 asrın ne varsa kalbinde, hayatı maziyemizden şu an için zinde, boğar da hepsini bir bir tutup nisyan, bütün mefahirimiz bir serab olur o zaman. Şu beyt çok önemli. Göçer hazire-i tarihe beyti Mevla'nın. Eğer Çanakkale elden çıkarsa Beytullah da hazire-i tarihe göçer. Ayrıca çürür gider ayak altında göğsü Kur'an'ın. Tekrar ediyorum. Göçer hazire-i tarihe beyti Mevla'nın, çürür gider ayak altında göğsü Kur'an'ın. Akif Bey daha sonraki beyitlerde olacakları şöyle sayıyor. Bilirsiniz ki hemen 150 yıldır biz ne varsa elde verip muttasıl çekilmedeyiz. Osmanlılar geri çekiliyor. Ömerlerin, Yavuzların biz vefasız evladı, siyanet eylemedik yadigarı ecdadı. Ecdat yadigarlarını koruyamadık. Ne yarı candı o, lakin biz olmadık ona yar. Sonunda parçalanıp yurdumuz diyar diyar, küçüldük öyle ki yoktur yaşamak imkanı, dönüp de arkaya namusu, dini, vicdanı, evet bu hisler için bir mezar olur ancak, kalırsa elde nihayet 5-10 karış toprak. Eğer bu müdafayı yapamazsak, elde kalacak 5-10 karış toprak bizim için ne olur? Mezar olabilir. Aman dayanın diyor. Ve bu minval üzere Mehmetçiğe yalvarıyor. Allah rızası için düşmanla çarpışmaktan vazgeçmeyin diyor. Efendim onların, düşmanların karşımıza yığdıkları yüz binlerce askerden, sayısız ve çeşitli silahlardan, yüzlerce gemiden korkmayın. Savaşmaktan vazgeçmeyin. Vatanın haline acıyın diyor. Ve şiiri şöyle devam ediyor. Eniğin içinde vatan, vatan bir hasta gibi inlemekte. Eniğin içinde vatan, kıymayın şu mazluma. Hüda rızası için ricat etmeyin. Bu lafı söylüyor ve arkasından devam ediyor. Bu devam eden kısım Mehmetçiğin ağzından yazılmış kısımdır ki bizler gençliğimizde, bugünün gençleri de ezberlesin, bu kısmı ayrıca ezberlerdik. Aman hüda rızası için ricat etmeyin derken bir ses. Korkma, cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, şu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi cenge koşan Çerkes'in, Laz'ın, Türk'ün, Arap'la Kürt ile bakidir ittihadı bugün, değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Bu sıralardaki ifade, bugün içinde, Afrin içinde, başka topraklarda cereyan eden harpler içinde, sulhu muhafaza etmek içinde, sulhu geriye getirmek içinde, vatanı korumak içinde aynen geçerli unsurlardır. Evet, değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Nasıl ki yarmadan afakı pare pare düşer, hüdayı boğmak için saldıran cünunu beşer. Nasıl ki nuru hakikatle çarpışan evham, olar şerare-i gayretle akibet gümnam. Şu kartımızdaki mahşer de öyle haşr olacak. Yakında kurtulacaktır bu cephe. Kurtulacak. Mehmetçiğin bu müjdesi üzerine Mehmet Akif şöyle bitiriyor şiirini. Demek ki yıkılmayacak kıblegahı amalim, demek ki ölmüyoruz, haydi arkadaş gidelim. Bu şiir 18 Mart 1915'te Berlin'de yazılmış bir şiirdir. Yani Akif'in hadiseyi nasıl gördüğü ve nasıl karşıladığı ve zaferi müjdelediği Deniz Savaşı'nın kazanılmasıyla zaferden daha doğrusu emin olduğu bir hissiyatı, bir anlayışı, bir duyguyu ifade ediyor ve tekrar ediyorum diyor ki demek ki yıkılmayacak kıblegahı amalim, demek ki ölmüyoruz, haydi arkadaş gidelim. O halde biz de işimize bakalım. Mehmetçik zaten kendine düşeni yapmıştır. Şimdi Akif'in bu şiirinden sonra size Yahya Kemal'in Mehmet Reşad'ın gazeline yazdığı tahmisi okumak istiyorum. Şiir tahmisi gazeli Hümayun adını taşıyor. Yani padişahın gazelini tahmis. Tahmis bir şiirin ikişer mısrağına üçer mısra ilave ederek şiirin beyitlerinin sayısını beşe çıkarmak, yani beş mısradan meydana gelen bentler halinde yeniden yazmak yahut açmak, şerh etmek demektir. Şimdi Yahya Kemal de Sultan Reşad'ın gazelini şöyle açıklıyor, şerh ediyor, tahmis ediyor. Cepheden topları ejder gibi baru efken, arkasından gemiler bir sürü divi ahen, gökte tayyarelerinden saçarak naru fiten, savlet etmişti Çanakkale'ye bahruberden, ehli İslam'ın iki hasmı kavisi birden. Bakın, savlet etmişti Çanakkale'ye bahruberden, ehli İslam'ın iki hasmı kavisi birdenin üzerine üç mısra ilave ediyor ve bu şiirin en önemli özelliklerinden birisi de şiirdeki seslerin bombardımanı ve onlara karşı koyan askerlerimizin cevaplarını, yani silah silaha, boğaz boğaza, mermi mermiye, süngü süngüye olan savaşın gürültüsünü, dehşetini ve yerin göğün inlemesini andıran bir ahenkle söylenmiş olmasıdır. Şimdi bu şiirin bu ahengini duymaya dikkat ederek devam edelim. Cepheden topları ejder gibi baru efken, arkasından gemiler bir sürü divi ahen, gökte tayyarelerinden saçarak nar-ı fiten, savlet etmişti Çanakkale'ye bahru berden, ehli İslam'ın iki hasmı kavisi birden. Kadın erkek anadan ta süt emen yavrumuza, hepimiz canla sarıldıkça vatan duygumuza, intizar etti adu tehlikeden korkumuza, lakin imdad-ı ilahi yetişip ordumuza, oldu her bir neferi kal'a-i pulat beden. Pulat, polat, çelik demektir. Her bir neferin bedeni çelik bir kale burcu gibi oldu diyor padişah ve Yahya Kemal de bunu hepimiz canla vatan duygumuza sarıldık ve savaşa girdik diye açıklıyor. Devam ediyor. Şükür Allah'a ki gördüm bu mübarek sinde, kahraman ordumu serhadde muzaffer, zinde, müjde İran ile Turan'a ve Çin-i Hind'e, asker evlatlarımın pişgehi azminde, aczini eyledi idrak, nihayet düşman. Allah Allah nidasıyla muhacim ahrar, tepelerden boşanıp saika varu kahhar, ettiler düşmanı bir öyle ki iclayı kenar, kadru haysiyeti pamal olarak etti firar, kalbi İslam'a nüfuz eylemeye gelmiş iken. Ruhu peygamberi tebşire giderken şüheda, millet arkanda bugün vecd ile tekbir sera, yürü mihrab-ı hilafette senahan-ı hüda, kapanıp secde-i şükrana reşat eyle dua, mülkü İslam-ı hüda eyleye daim me'men. Bu şiirler o zamanki harp esnasındaki halet-i ruhiyeyi bize çok güzel aksettiriyor. Ve bizim bu ruha, bu halete, bu şehadet ve gaza ruhuna, bu yolda canımızı, malımızı, her şeyimizi feda etmeye her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyor, ortaya koyuyor. Aziz dinleyiciler, Sultan Reşad'ın bu şiirine yazılan tahmisler pek çok, daha önce söylediğim gibi, onlardan çeşitli beyitler okuyarak düşünceleri nasıl olduğunu, neler hissedildiğini aktarmak belki daha isabetli olur. Çünkü az ve öz sözle çok güzel bir ifade tarzına sahip oluyor şu aramız. Ancak burada vereceğimiz başka bilgiler de olduğu için bu bilgileri burada, bu şiirleri, bu beyitleri burada bitirerek şunu hatırlatıp sözümüze nokta koymak istiyorum. Mehmet Akif'in "Şu Boğaz Harbi nedir, var mı ki dünyada eşi, en kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer, kaynıyor kum gibi mahşer mi, hakikat mahşer. yedi iklimi cihanın duruyor karşında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk, sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Burada şu bilgiyi sizinle paylaşmak isterim. Hakikaten İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Kanadalılar, efendim Avustralyalılar ve büyük devletlerin yani İngiliz ve Fransızların sahip olduğu müstemlekelerden gelmiş Müslüman Hristiyan pek çok insan Çanakkale Savaşı'na getirilip üzerimize saldırtılmıştı demek daha doğru. Hem de nasıl? Vahşetleri denk olarak. Aynı var. Bu vahşetlere şöyle bir bakacak olursak, bunlar mesela bize düşman ne kadar kavim ve millet varsa, ki bir tanesini söyleyeyim, Yahudiler Mısır'da bir birlik teşkil ettiler. Çanakkale'nin kara savaşlarına katılmak üzere Çanakkale'ye geldiler. Bakın düşman yine o düşman. Sen her an düşmana karşı tetikte olmaya mecbursun. Efendim yasak olmasına rağmen zehirleyici gaz kullandılar. Bugün arşivimizden çıkan raporlar, başvekalet arşivinden çıkan raporlar bunları ortaya koyuyor. Kendileri çok zayiat verdikleri zaman ölülerini toplamak için ateşkes ilan ediyorlar. Bizimkiler de kabul ediyor ve ölülerini toplayabiliyorlar. Fakat tersi olduğunda, yani biz çok zayiat verdiğimizde ateşkese yanaşmıyorlar. Bizim şehitlerimizin cesetleri ortada kalıyor. Bu kadar acımasız bir vaziyetteler. Bizim askerimiz yiyecek içecek bulunamazken Akif'in bu ne tahaşrüt ki ufuklar kapalı dediği bir yığınakla kendileri deniz suyundan içme suyu elde edecek tesislere varıncaya kadar kara savaşı esnasında sahillerimize döküyorlar. Yani acımasızlık, vahşet, karşıyı yok etmek için elden gelen her şeyi yapma konusunda çok ataklar, çok ısrarcılar, hatta hastaneleri bombalıyorlar. Dolayısıyla Çanakkale'nin kara savaşları ayrı bir konuşmanın ve kara savaşlarını bize anlatan metinlerin okunmasına yetecek kadar uzun ve geniş ve boldur. Şimdi burada bir ara vererek tekrar kara savaşlarından başlamak üzere sizlerle mevcut bilgileri paylaşmaya devam edelim.
Kahraman Türklere, kahney celadet-i şehamet olan Çanakkale'nin ulu ve mübarek şehitlerine.
Oh, my God. başım diyerek Kabe'yi diksem başına. Bununla yine duysam da geçirsem başına. Hüllenen mağri bir akşamları sansam yarana yine bir şey yapabilir diyemem hatırana. Ben ki Allah gönülsen taşacaksın hey ha. Sana gelmez bu kuşlar, seni almaz bu cihaz. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makbet. Bana ağrısını açmış, duruyor peygamber. Bana ağrısını açmış.
Aziz dinleyicilerimiz, Çanakkale'nin ikinci bölümü daha uzun, daha acımasız, daha çok şehit verilen, daha çok zayiata sebep olan ikinci bölümü aşağı yukarı bir yıldan biraz fazla devam eden kara savaşlarıdır. Bu kara savaşları denizden Marmara'ya geçemeyen düşmanların yani İtilaf Devletleri'nin 75 bin kişilik bir orduyla Limli'de bir hazırlık yapmasıyla neticelendi. Ve bu ordu bu sefer Çanakkale Yarımadası'nı, daha doğrusu Gelibolu Yarımadası'nı arkadan yani Ege'nin tarafından sararak kıyıya asker çıkarmak ve boğaz girişinden de gemilerle yine bombalamak suretiyle devam etti. 25 Nisan 1915 günü sabaha karşı İngiliz generali Hamilton ve Fransız generali idaresinde bu çıkarma başladı. Asıl çıkarma Seddülbahir ve Arıburnu'na yapılacaktı. Öyle planlanmıştı. Ancak bakın burada yine bir imdad-ı ilahiden söz etmek gerekiyor. Savaş gemilerinin ve muhriplerin korumasında kıyışa yaklaşan Avustralya tümeni, bir tugayını taşıyan çıkarma gemileri akıntı sebebiyle sürüklenerek kumluk bir kıyı olan Kabatepe yerine sarp bir kıyı olan Arıburnu bölgesine çıkmak zorunda kaldılar. Şimdi onlar bir kumsala çıkacaklar, oradan yavaş yavaş içeriye nüfuz edecekken akıntı sebebiyle öyle bir yere çıktılar ki kıyı çok dar ve kıyının karşısında yükselen tepeler var. Yani o dar kıyıdan o tepelere çıkarak arkadan ordumuzu sarmak ve zayıflatmak istenen bir zuhurat demek lazım. Bu bir plan değil. Plan Kabatepe'ye çıkmakken beri tarafa çıkıyorlar. Şimdi burada da bu Arıburnu tepesinde de 5. Ordu İhtiyat Tümeni Kumandanı Mustafa Kemal Paşa bulunuyor. İhtiyat askerlerinin başında geri planda bulunuyor. Fakat düşman buraya çıkar çıkmaz kendisi 57. alayı bir dağ bataryası ile takviye ederek karşı koyuyor ve Arıburnu'nda şiddetli savaşlar cereyan ediyor. Şimdi bu bir yine lütfu ilahidir. Nasıl lütfu ilahi? Düşman yanlış bir yere çıkıyor. Karşısında bir dinlenmiş asker var ve başlarında efendime söyleyeyim onları sevk ve idarede maharetli bir komutan var. Bu arada şunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nda yaptıkları zaman olarak kısa bir zamandadır. Yani kısa 3-4 ay gibi bir zaman zarfında, belki 4 aydan da kısa bir zaman zarfında savaşın içinde, kara savaşlarının içinde bulunuyor. Daha sonra da görevinden ayrılarak, istirahat alarak gidiyor. Ama dikkat edin, ihtiyat askerlerinin başında bulunurken düşman onun önüne geliyor. Ve dinlenmiş askerlere şu sözü söylemesi de çok önemlidir. Askerler, ben size ölmenizi emrediyorum diyor. Kime diyor? Şehit olamadım diye üzülen, hala kaçıncı savaştır, hala şehit olamadım diye üzülen bir ruh yapısına sahip askerlere. Evet askerler, ben size ölmenizi emrediyorum. Çünkü siz o cepheye girip de öleceğiniz zaman zarfında arkadan destek gelebilecek ve düşmanı buraya çıkarmayacağız diyor. İşte mesele bu. Bir, ölmesini insanın isteyecek bir komutan, bu bir ruh halidir. Ve o komutanın emrine uyarak ölümü göze alan asker. Şimdi biz dünya hayatını mı daha çok seviyoruz, ölümü mü daha çok seviyoruz? Bizim için belki dünya hayatı istikametinde ama Allah'ın nice güzel kulları var ki onlar bu Afrin savaşlarında, diğer savaşlarda da gördük, şehit olmayı hayata tercih ediyorlar. İşte bizim bu ruhu yaşatmamız lazım. İşte bu ruhu yaşattığımız adama da ölün diyebilecek kumandanlara sahip olmamız lazım. Bu karşılıklı bir alışveriştir. Ve netice itibariyle kıyıya çıkan İngiliz ve Fransız kuvvetleri geri püskürtülüyor. Ondan sonra da savaşlar devam ediyor. Şimdi burada şunu hatırlıyorum. Kemal Ural Bey'in Küçük Şey Yoktur diye bir kitabı vardır. Özellikle gençlerimiz bu kitabı çok dikkatli okusunlar. Hakikaten yerinde yapılan küçük bir şey çok büyük neticeye sebep olur. Dolayısıyla biz küçük şeylere bile muhtacız ve ruhumuzda onları yapma arzusu olmalıdır. Bu sebeple Çanakkale'nin kara savaşlarında bu anlattığım gibi bin bir menkıbe var. Bunların hepsini size aktarmaya zaman müsait değil. Ben bu kara savaşlarına Harbiye Nezareti tarafından sanatkarların davet edildiğini, o sırada cepheyi gezdirildiğini ve bir takım şiirler, bir takım yazılar, kanaatler, fotoğraflar, resimler, besteler yapmaları gerektiğini düşünerek böyle bir sefer tertip ediyorlar. Ve bu sefere, buna da dikkat çekmek gerekir. Bu seferin tafsilatı Beşir Ayvazoğlu'nun bu konuda yazdığı kitapta mevcut. Onu da okunması gereken bir kitaptır. İttihat ve Terakki fikriyatına sahip, yani o zaman için Türkçülüğü öne çıkaran sanatkarlar davet ediliyor. Ve o sanatkarlar gelip döndükten sonra hakikaten ciddi bir şey yazmıyorlar, yazamıyorlar. Ama onların arasında bulunmayan başkaları o kadar güzel şiirler, o kadar güzel eserler kaleme alıyorlar ki işte Çanakkale ruhunu onlar terennüm ediyor. O eserler her ne kadar Akif'in şiiri gibi kuvvetli, Mahir hocamızın rahmetli tabiriyle kuvvetli ve vakayı görmüşçesine aktarmıyorsa bile ona yakın parçalar da mevcuttur. Burada bir hususa daha göz ardı edilen işaret etmek isterim. O göz ardı edilen husus da bu savaşta kadınların, gençlerin, ihtiyarların yani ihtiyat askerlerinin, yaşlıların, herkesin savaşa katılmak üzere canla başla Çanakkale'ye koştuğu hususudur. Çünkü bizim kültürümüzde, bizim inancımızda, bizim dinimizde şehadet her şeyden mühimdir. Bakın, savaşa giden bir askere annesinin yazdığı manzum bir mektubu, daha doğrusu annesinin yazdığı mektubu Manastırlı Hasip adında, kimliği hakkında da maalesef yeterli bilgimizin olmadığı bir şair nasıl ifade ediyor? Name-i Teşci, yani evladını cesaretlendirmek için yazılmış mektup Hasan Çavuş'un anasından. Oğlum Hasan, 3 aydır ki mektubunu almadım. Gece gündüz hayır duanızdan geri kalmadım. Sen 10 başı olmuş idin Akşehir'den giderken, çavuş oldum diye yazdın tabur cenge girerken. Zafer için her cengine 7 hatim adadım. Allah kosun, ocağımda sensin kolum, kanadım. Bakın, zafer için 7 hatim adayan ve oğlunun geri dönmesini bekleyen bir ananın samimi hisleri. Fakat burada bir başka noktaya daha işaret ediyor devamında. Yaradanım sana nasip eder ise şehadet, odur kulluk hakka, vatan millet için ne devlet. İmam dedi, oralarda ulu şanlı cenk olmuş, düşmanların siperleri baştan başa leş dolmuş. Derelerden tepelerden seller gibi kan akmış, korkak düşman geri kaçmış, toplarını bırakmış. Hakikaten savaşta düşman çeşitli cephelerde defaatle geri çekilmek durumunda kalmıştır. Sen düşünme, millet bize gözü gibi bakıyor, bolluk şükür, zat zahire her taraftan akıyor. Eğer köyde ölen kalan var mı diye sorarsan, konu komşu eşi dostu hatırlayıp anarsan, muhtar gelin Ahmet şehit olmuş, haber geldi dün, şenlik oldu, mevlit oldu, düğün oldu bütün gün. Bakın, bu mısra beni biraz şaşırtmıştı. Şenlik olması bir şehidin ardından, mevlit olması, mevlide eyvallah, alıştığımız bildiğimiz bir şey. Düğün oldu bütün gün, bir şehidin ardından düğün. Bunun nasıl olabileceğini, bunun nasıl bir ruh hali, nasıl bir kabul, şehadet duygusuna nasıl bir bağlanma olacağını anlamakta zorlanıyordum. 1990'larda bir gazetede vatan savunmasında PKK'ya karşı şehit olan bir asker Adanalı, ailesi davullu zurnalı şehit düğünü yapmış diye gazeteye bir haber ve resim konmuştu. O zaman anladım ki bizim kültürümüzde şehadet davulla zurnayla karşılanacak bir düğün gibi algılanıyor. Bu duygu çok önemli. Tamam, dini olarak eyvallah, ama dünyevi olarak bunu bu şekilde karşılamak, haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah diye karşılamak çok önemlidir. Şiir devam ediyor. Köy giyindi, kuşandı, hep namazgaha gittiler. O şehidin rahmetullah duasını ettiler. Yeri belli olmak için mezarını kaldılar. Bu da makam mezar anlayışı. Bir taş dikip Ahmet şehit oldu diye yazdılar. Kurban kesip hatmi şerif indirildi hep ona. Gönderildi onun gökte yatan şanlı ruhuna. Sen bilirsin, yavuklusu kumral saçlı Emine, bir al bayrak asmış idi o gün kendi evine. O güzel kız yeşil örtü örtmüş idi başına, bir kurumla oturmuştu köyün dibek taşına. Hıçkırmadı, ağlamadı, sandım onu bir melek. Onun erlik ocağını söndürmüştü kör felek. Sürme çekmiş, kına ile süslemişti elini. Olmuş idi tel duvaklı, nurlu şehit gelini. Dedi Ahmet, beni artık ahirette beklesin. Ben onunum, utanmasın, beni haktan istesin. Kaderim bu, şehit olmuş benim şanlı yiğidim. Kız kalırım varmam ele, ben de canlı şehidim. Aziz dinleyiciler, işte Çanakkale geride kalanıyla, cephede bulunanıyla böyle bir ruh haliyle başarılmıştır. Ve bizim zaferlerimize bu hep daima vardır. Burada size Çanakkale'nin henüz yeterince incelenmemiş bir cephesinden, bir bölümünden de bahsetmek istediğimi belirtmeliyim. Nedir o? Çanakkale'de efendim savaşanların yanında analar, kadınlar, kızlar, onlar ne yapmışlardır? Dolayısıyla anaların Çanakkale'si, kadınların Çanakkale'si, nişanlıların Çanakkale'si, gelinlerin Çanakkale'si diye bu bahsi uzatmak mümkündür. Dolayısıyla bu kara harpleri devam ederken bizim Genelkurmay'ın kayıtlarına göre 213 bin kaybımız var. Yani bu ciddi bir rakam. Düşmanların kaybının da bundan fazla olduğu belirtiliyor. Neticede bu öyle bir iş ki biz binlerce insanı burada kaybetmişiz. Gerek bizim taraftan, gerek karşı taraftan. Ama bu kaybın içinde genç var, ihtiyar var, çocuklar var, talebeler var, zabitler var, azınlıklardan katılanlar var. Yani Osmanlı Devleti'ni meydana getiren, eski tabirle bütün anaasır burada görev almış ve kendine düşeni yapmıştır. Bir arkadaşım bana Fi tarihinde Boyabat'ta bir toplantı yapacağımız zaman dedi ki, bir toplantı yapacağız, ne yapacağız, ne yapmamız lazım? Ben dedim Çanakkale'de gidin Boyabatlıların bulunduğu yerlerin resmini çekin, fotoğrafını çekin. Hakikaten gittiklerinde Boyabatlı erlerin bulundukları kabristanlarda fotoğraf çektiler. O kadar çok insan var idi ki ve Boyabatlılar bunlarla iftihar edebilir ve yeniden vatan için can vermek gerektiğinde koşa koşa gözünü kırpmadan cepheye gidebilir demiştim ve Boyabatlılar da buna şaşırmışlar idi. Ben burada Çanakkale'deki kadınlarımızın yaptığı işlerin bir özetini size aktarmak suretiyle sohbetimi bitirmek durumunda olduğumu belirteyim. Şimdi bunları topladığımız zaman bir kere kadınlarımız ve kızlarımız, yani cephe gerisinde bulunanlar, çeşitli yardım cemiyetleri kurarak faaliyetlerde bulunmuşlardır. Cepheye silah ve cephane taşıma işlerine yardımcı olmuşlardır. Ordunun ve askerin yiyecek, içecek ve sargı ihtiyacını karşılamak için çalışmışlardır. Cephe gerisindeki hastanelerde hemşire olarak yaralılara bakmak işinde hizmet almışlardır. İhtiyaç duyulan sargı bezi, yatak, yorgan, iç çamaşırı, pijama gibi malzemeleri dikmişlerdir, hazırlamışlardır. Şehit ve gazi yakınlarına, özellikle de şehitlerin dul, eş ve çocuklarına ki o zamanki tabirle eramil ve eytama meşgul olacak, yakınları cephede bulunduğu için kimsesiz kalmışlara yardım etmişlerdir giyecek ve yiyecek yardıma. Cephede bilhassa silahlı mücadeleye katılmışlardır. Şimdi bu silahlı mücadele meselesini biraz açarak devam edelim. Özellikle yabancı askerlerin hatıralarında cephede nişancı Türk kızlarının bulunduğu ve düşmanı yıldırdığı anlaşılır. Nitekim The Egyptian gazetesinde yer alan bir askerin ailesine yazdığı mektupta şöyle diyor. 15 Ağustos 1915 Pazar günü savaşa katıldık. Büyük bir tepeyi ele geçirme görevi aldık. Bu arada çok can kaybı verdik. Şarapnel parçaları, makinalı tüfek mermileri yanı sıra pusuda ateş eden keskin nişancı Türk kadın savaşçıların ateşi altında adeta cehennemde ilerlemek gibi bir durumda kaldık diyor. Burada çarpışanların çoğu kadın ve kız, kendilerini yeşile boyayıp ağaç ve bodur bitkilerle uyum sağlamışlardı. Bir başka hatıra, Suvla limanında yapılan bir çıkarmaya karşı diyor ki herkes en hızlı bir şekilde sahile süründü. Türk siperlerindeki keskin nişancılardan bize ateş edildi. Biraz ateşten sonra çalıların arkasından bir Türk kızının geldiği görüldü. Kimliğini gösteren bir çeşit yuvarlak işaret diskleri ve kollarında saatler olduğu halde yakalandı. Demek ki öldürdükleri düşmanlardan saatler almış. Çalılara uysun diye vücudu yeşil ile boyanmıştı. Keskin nişancılık eğitimi almıştı. Başka Türk kadınları da vardı. Yine bir başkası, benim de vurulduğum 18 Mayıs 1915 günü keskin nişancı bir Türk kızı pusuda çarpışıyordu. Gizlendiği yerden gün boyunca ateş etti ve çok sayıda adamımızı vurdu. Ancak gün batmadan bir Avustralyalı tarafından vurulmasına gene de üzüldüm. Güzel, yapılı ve tahminen 19-21 yaşlarında bir genç kızdı. Ölü ele geçirdiğimizde yanı başında bir başka Türk kadının ölüsünde bulduk. Genç kızın bedeninde tam 52 kurşun yarası vardı. Bu misalleri çoğaltmak mümkün. Hatta bir savaşçı yanında çocuğu ve annesiyle beraber savaşmış ve 70 kadar subayı telef etmiş diyor hatıralarında bir anzak. Netice itibariyle böyle bir durum var. Yani cephe içinde, cephe gerisinde. Cephe gerisindeki hizmetlerden de şöyle bir rakam vereyim size. Çamaşır, gömlek, don, terlik, çarşaf, entari, hasta gömleği, yorgan, yastık, takke, battaniye, Amerikan bezi, çorap, mendil, karyola, taz, pamuklu hırka, şırınga, emayelen, küvet, maşrafa vesaire, havlu, sabun, tabak, kaşık olmak üzere 83.661 parça da cephe gerisindeki kadınlarımız hazırlayarak hem cepheye hem de cephe gerisindeki hastanelere göndermişlerdir. Netice itibariyle bizim Çanakkale zaferimizi biz böyle kazandık. Ve bu zaferin kazanılmasından sonra Abdülhak Hamid'in de Tekbir-i Milli diye bir şiirinin olduğunu ifade edelim. Ve bu şiir bestelenmiştir. Bir başka bestelenen şiirde Saadettin Kaynağ'ın Çanakkale, Akif'in Çanakkale mersiyesinin bazı beyitleridir. Netice itibariyle edebiyatımızda, sanatımızda yani çeşitli sanatkarlar tablolar yapmışlardır. Efendim şiirler yazmışlardır ama bunların ötesinde biz Çanakkale'yi topyekün hep beraber savaşarak elimizden geleni yaparak kazandığımızı belirtmeliyim. Burada şu şiirden de birkaç mısra okuyarak sözlerimize son verelim. Bu şiirin başlığı Çanakkale'nin ölmez hatıralarından. Ahmet Nedim diye Vedat Nedim Türki yakın geçmişimizdeki dini hayatımız için kötü bir şekilde hatırlanacak birisinin babasının yazdığı bir şiirdir bu. Şiirin başlığı Namaz. İngiliz'in vakit vakit gemilerden siperden yine böyle bolca gülle bomba sağırdığı bir gündü. Hızlı hızlı geçiyordum tehlikeli bir yerden, birdenbire gözlerime büyük bir şey göründü. Böyle büyük görünen şey küçücük bir insandı, fakat bana çok dokundu, ayaklarım bağlandı. Ateşlerin yaladığı bu düzgünlükten geçenler, güllelerin cehennemlik yağmurundan kaçarken, yolun biraz kenarında tek başına bir nefer, pervasızca bombalardan, ateşlerden, her şeyden, kendisine süngüsünden bir mihrapçık kurmuştu, sonra onun karşısında namazına durmuştu. Ne havada ıslık çalan ve düştüğü yerlere kızgın çelik zahmelerle ölüm saçan gülleler, ne semada ifrit gibi vızıldayan tayyare, ne dünyalık bir düşünce, ne bir korku, ne keder, onun demir yüreğini oynatmaktan acizdi. Sanki toplar, şarapneller, tehlikesiz, sessizdi. Potinleri yanındaydı. Onun büyük saygısı, kunduralı ibadeti görmüyordu muafık. Böyle temiz bir yüreğin bütün işi kaygısı, elbet Hakk'ın rızasına olmalıydı mutabık. Kuru toprak üzerinde kundurasız kılınan bu namazın pek uygun bir kubbesiydi Asuma. Bir çam ona gölgesinden yapmış idi seccade, sanki tekbir alıyordu vakit vakit top sesi. Gözlerinin sade akı beyaz kalan yüzünde parlıyordu sarsılmaz imanının gölgesi. Başındaki kabalağın gölgesine gömülen süzük gözler dikilmişti o süngüden mihraba, Hakk'ın divanında eli bağlı dururken artık o can kaygısını almıyordu hesaba. Allah Allah, bu ne yüksek bir imandır ya Rabbi, bir Müslüman ne büyük bir kahramandır ya Rabbi. Evet, bir Müslüman büyük bir kahraman, bu Müslüman vatanının müdafasında olursa eşsiz bir kahraman, her biri çelik bedenli bir kahraman olur. İşte biz Çanakkale'yi böylece kazandık ve bundan sonraki hayatımızda da böyle Müslümanlarla nice nice zaferler elde etmemiz mümkün olacağından inşallah hepimiz böyle birer Müslüman, böyle birer Allah eri, böyle birer Allah askeri olalım inşallah diyerek sohbetimizi burada noktalıyoruz. Aziz dinleyiciler, kalın sağlıcakla.